Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2020 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, derginin Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre Rahmetullahi Aleyh 11 başlıklı yazıyı sunacağız. Yunus Emre Hazretleri buyurur: "Dervişlik olaydı tac ile hırka, biz dahi alırdık 30'a 40'a. Dervişlik ruhsuz şekillerden ve mana derinliği bulunmayan bazı sembol ve hareketlerden ibaret bir merasimler manzumesi değildir. Dervişlik kalbi mamur etmektir." Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, "Hiç şüphesiz ki Allah Teala sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz, ancak kalplerinize nazar eder." Bu itibarla dış görünüş ve kılık kıyafet kişiyi derviş yapmaz. Zira marifet ve keramet dervişin hırkasında, tacında yahut diğer sembolik eşyalarında değildir. Dolayısıyla dış görünüşe ehemmiyet verirken iç alemi ihmal etmemek gerekir. Çünkü bir zarfın değeri mazrufundan dolayıdır. Yani içi boş bir zarfın dışı ne kadar süslü olursa olsun bir kıymet ifade etmez. Asıl kıymet zahir ve batın, şekil ve ruh, madde ve mananın dengeli bir ahenkle mezc olmasındadır. Bu bakımdan dervişlikte İslam'ın şeriat, tarikat, hakikat ve marifet bütünlüğüyle insanın özüne, sözüne, gözüne, eline, beline, diline velhasıl bütün hal ve davranışlarına hakim olmasıdır. Bu manevi kemalat yoksa zahiri şekiller ve sembollerle kılık kıyafet insanı tasavvuf ehli yapamaz. O ancak kuru bir taklitten ibaret kalır. Bununla birlikte dış görünüşe ve giyim kuşama ehemmiyet vermemek gerektiği şeklinde yanlış bir kanaate de kapılmamak icap eder. Zira elbisenin kirli ve hırpani, saçının başının dağınık ve bakımsız olması bir mümine asla yakışmaz. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daima sade fakat temiz elbise giyerdi. Güzel koku kullanmayı ihmal etmez, mübarek teni ve elbisesi mis gibi kokardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün üzerinde kirli elbiseler bulunan bir kimseyi gördüler ve hayretle "Bu zat elbiselerini yıkayacak su bulamıyor mu?" buyurarak Müslümanlara temiz ve tertipli olmaları gerektiğini ikaz ettiler. Yine elbiselerinin düzeltilmesini emreden, giyim kuşamda pejmürdeliği hoş görmeyen Efendimiz, saç ve sakalların dağınıklığını da tasvip etmezlerdi. Nitekim bir seferinde saçı sakalı karışmış bir adam mescide gelmişti. Efendimiz eliyle ona saç ve sakalını düzeltmesini işaret etti. Adam bu emri yerine getirdiğinde Allah Resulü, "Bu hal herhangi birinizin şeytan gibi saçı başı dağınık dolaşmasından daha güzel değil mi?" buyurdular. Her Müslüman, istidadı ölçüsünde dininin bir temsilcisi mevkiinde olduğundan, giyim kuşamıyla, hal ve davranışlarıyla daima İslam'ın nezaket, zarafet ve estetiğine yakışan bir duruş sergilemeli, girdiği her yere huzur tevzi etmelidir. Yunus Emre Hazretleri buyurur: "Dervişlik dedikleri hırkayla taç değil, gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil." Manevi hayatın özüne değil de sözüne itibar eden, kalpten ziyade kalıba ehemmiyet veren gafilleri ikaz edildiğinde şu hadise ne kadar manidardır. Bayezid-i Bistami Hazretlerine müritlerinden biri, "Efendim, kürkünüzden bir parça verseniz de teberrüken üzerimde taşısam" der. Hazret ise sırf şekille ruhi bir derinliğe ulaşılamayacağını ifade sadedinde, "Evladım, sen adam olmadıktan sonra Bayezid'in kürküne değil derisini yüzüp içine girsen fayda vermez buyurur. Yani tasavvufi hayatın gerektirdiği salih amelleri, güzel ahlakı, marifetullah derinliğini, insan şuurunu, ihlas ve takva hassasiyetini yaşamadıktan sonra tasavvufun ismini, cismini, şeklini, etiketini, sembollerini taşımak, kişiyi arif, müttaki, derviş, mürit, mürşit, velhasıl ehli tasavvuf yapmaz. Nitekim, tarih boyunca tasavvufun toplum nezdindeki itibarından istifadeyle kendilerine itibar devşirmek isteyen din tacirleri ve maneviyat istismarcıları da ortaya çıkmıştır. Bunlar da kalplerinde olmayan tasavvufi mefhumları dillerine dolamış, ruhlarında bulunmayan dervişlik hasletini kılık kıyafet ve yapmacık tavırlarla var gibi gösterme riyakarlığına yeltenmişlerdir. Her kıymetli şeyin sahtesi yapılır. Bu nevi sahtekarları da gerçeğinden ayırt edebilmenin en mühim yolu, dinin zahiri kısmı diyebileceğimiz şer'i hükümlere ne derecede riayet ettiklerine bakmaktır. Zira henüz şeriat safhasında bile düzgün yürüyemeyen, nefsani menfaat düşüncelerini aşamayan, süfli arzular peşinde sürüklenen kimselerin, şeriatın ihsan ve takva kıvamında yaşanması gereken, daha hassas ve daha ileri merhalesi demek olan hakikat ve marifet sahasında boy gösterip söz söylemeye kalkışmaları, ya gaflet ve cehalet, yahut da riyakarlık ve sahtekarlık göstergesidir. Bu sebeple kişinin manevi kemalatı hususunda sırf zahirine bakarak hüküm vermek yanıltıcı olabilir. Şu hadiseler bu hakikati ne güzel izah etmektedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh yanında bir kimse methedildiği zaman metheden kişiye "Sen onunla hiç komşuluk, yolculuk veya ticaret yaptın mı?" diye sordu. Muhatabı üçünü de yapmadığını söyleyince "Sanırım sen sadece onun camide Kur'an okurken başını salladığını gördün," dedi. Adamın da "Evet öyle," demesi üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh "O zaman fazla medihte bulunma, zira ihlas kulun boynunda yazılı değildir," buyurdu. Hadis ravileri de bir hadis almak gayesiyle gittikleri kimsenin atını çağırmak için sanki yem verecekmiş gibi yaparak kandırdığını gördüklerinde dürüstlüğe aykırı bu davranışı sebebiyle onu şahsiyet zaafıyla mağlul kabul etmiş ve hadis nakline ehil görmemişlerdir. Demek ki bir kimse hakkında doğru bir kanaat sahibi olmak için onun sadece namazına, orucuna bakmak kâfi değildir. Gerçek bir namaz, nasıl ki kulu fahşa ve münkerden alıkoymalıysa, layıkıyla tutulan bir oruç, nasıl ki ruhu inceltip şefkat ve merhameti inkişaf ettirmeliyse, gerçek bir tasavvufi hayat da şekilden ziyade bir gönül işidir. Manevi kemalatın en büyük ölçüsü, kalpte edep, haya, tevazu, şefkat, merhamet, cömertlik, isar gibi duyguların artması, Allah yolundaki hizmet ve gayretlere iştiyakın ziyadeleşmesidir. Kişinin hal ve tavırlarında bu nevi güzellikler yoksa, onun manevi kemalatından da söz edilemez. Diğer taraftan tasavvuf, belli kisvelere bürünerek makam mevki ile dünyevi ve nefsani menfaat arayışı içinde bir arz-ı endam etme işi de değildir. Bilakis nefsi tezkiye ederek, dünyaya olan meyli kalpten çıkararak, sufli arzulardan uzak durarak, edep, tevazu, mahviyet, hiçlik ve yokluk hissiyatı içinde Cenab-ı Hakk'a arz-ı hal edip kendini bir abd-i aciz olarak görmektir. Dervişlik hırkasına bürünüp dünyalık hırsına kapılanlar ne kadar tasavvuf ehli olduklarını iddia etseler de ehli dünyadırlar. Buna mukabil zahiren dünya ile meşgul olsalar da kalben Allah'la beraber olanlarsa ehlullah, ricalullah yani hak dostu olan salih kullardır. Cenab-ı Hak onları şöyle metheder. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Şu hadise bu hakikati ne güzel izah eder. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin yetiştirdiği büyük velilerden Muhammed Parsa Hazretleri, hacca giderken uğradığı Bağdat şehrinde nur yüzlü genç bir sarrafa rastlar. Gencin birçok müşteriyle durmadan alışveriş halinde olup zamanını sırf dünyevi meşguliyetlerle geçirdiğini zannederek üzülür. Yazık, tam da en güzel şekilde ibadet edeceği çağda kendisini dünya meşgalesine kaptırmış diye içinden geçirir. Bir an murakabeye vardığındaysa, altın alıp satan bu gencin kalbinin Allah'la beraber olduğunu hayretle müşahede eder. Bu sefer maşallah, el kârda, gönül yârda diyerek genci takdir eder. Muhammed Parsa Hazretleri Hicaz'a vardığında da Kabe'nin örtüsüne sarılmış, içli içli ağlayan ak sakallı bir ihtiyarla karşılaşır. Önce ihtiyarın yana yakıla Cenab-ı Hakk'a yalvarmasına ve dış görünüşüne bakarak ''Keşke ben de böyle ağlayarak Cenab-ı Hakk'a iltica edebilsem.'' der. Sonra onun kalbine teveccüh edince anlar ki bütün dua ve ağlamaları fani bir dünyalık talebi içindir. Bunun üzerine gönlü mahzun olur. Muhammed bin Ali Tirmizi rahmetullahi aleyh buyurur ki, bir kimsenin himmeti yani bütün gayretini teksif ederek en çok ehemmiyet verdiği husus din olursa, himmeti hürmetine bütün dünyevi işleri de dini hale gelir. Bunun zıddına bir kimsenin himmeti de dünya olursa, niyeti sebebiyle bütün dini işleri dahi dünyevi hale gelir. Demek ki kalben Allah'la beraber olan ve niyeti rızayı ilahiyi tahsilden ibaret bulunan bir kulun dünyevi işleri dahi adeta bir ibadet mahiyeti kazanır. Fakat bunun zıddına bütün niyeti fani ve nefsani menfaat elde etmek olan ve kalben dünyevi arzu ve endişelerin işgali altında bulunanların kendilerini abid ve zahit kimseler gibi göstermeleri ise ancak kendilerini kandırmaları demektir. Kalplerin pencereleri Allah'a açıktır. Cenab-ı Hak kalplerde olanı en iyi bilendir. Yunus Emre Hazretleri buyurur, İş bu ecel şerbetini elbet tadısarsın. Tadışına şek yoktur. Şimdi onu tattın tut. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin oğluna yaptığı şu ikazı çok ibretlidir. Oğul, farz et ki bugün öldün. Hayatında geçirdiğin gaflet anlarına ne kadar üzüleceksin. Ah keşke diyeceksin. Lakin heyhat, geri dönüş artık söz konusu değildir. Her mümin sabah namazını kıldıktan sonra kendisine şu hatırlatmalarda bulunmalı. Benim sermayem ömrümdür. Ömrüm gidince sermayem de gider ve artık kazanma imkanım kalmaz. Bu başlayan gün yeni bir gündür. Allah Teala bugün de bana müsaade ederek ikramda bulundu. Eğer canımı almış olsaydı, elbette bir günlüğüne de olsa dünyaya geri gönderilip çokça salih ameller işlemeyi temenni edecektim. Şimdi farz et ki öldün ve bir günlüğüne dünyaya dönmene izin verildi. O halde bugün günahlara katiyen yaklaşma. Sakın ola ki bugünün bir anını bile boşa geçirme. Zira her nefes paha biçilemeyen bir nimettir. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam demesinden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Allah, eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Necip Fazıl da bu hakikate işaretle şöyle der: Hasis sarraf, kendine başka bir kese diktir. Mezarda geçer akçe neyse, onu biriktir. Yine Cenab-ı Hak, hayat nimetini ahiretten gafil şekilde ziyan edip cehenneme duçar olanların derin pişmanlığını da şöyle haber vermektedir. Onlar orada, Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken yaptığımızın yerine salih ameller işleyelim diye feryat ederler. Onlara şöyle denilir: Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size bir uyarıcı da gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi tadın azabı. Demek ki ömür sermayesini gaflet içinde ziyan edenler, kendilerine yeniden bir mühlet verilmesini isteyecekler. Fakat ömür bir sefere mahsus verilen bir nimet. O elden çıktıktan sonra ne tekrarı var ne de telafisi. Üstelik Cenab-ı Hak bizleri her gece ölümün kardeşi olan uykuya daldırıyor ve her sabahta adeta bir basubadel mevt, yani ölümden sonra diriliş tatbikatı yaşatıyor. Böylece Rabbimiz bize her sabah ömür takviminden yeni bir sayfa daha açarak adeta yeni bir fırsat ve mühlet ihsan ediyor. Bu ilahi tansim, bizlere öldükten sonra tekrar dünyaya geri dönmek isteyenlerin derin nedametini düşündürmeli ve uhrevi gayretlerimizi artırmaya vesile olmalıdır. Esasen bu şuur ve gayret selim bir aklın da en büyük göstergesidir. Nitekim bir hadisi şerifte buyurulduğu üzere, akıllı nefsine hakim olup onu hesaba çekerek ölümden sonrası için çalışan, ahmaksa nefsini hevasına tabi kıldığı halde Allah'tan hayır umandır. Bunun içindir ki tasavvufi terbiyede tefekkür-i mevtin çok mühim bir yeri vardır. Zira bir bez kundak içinde gözlerimizi açtığımız dünyada takdir olunduğu kadar yaşadıktan sonra tahta bir kundakla baki aleme uğurlanacağımızı düşünmek ve böylece faniliği unutmamak, kalbi nefsani arzuların istilasından korumak için en tesirli ilaçtır. Nitekim ecdadımız da kabristanları şehir ortalarında ve cami önlerinde yapmışlardır ki, oradan gelip geçen herkes kendi istikbalini seyretsin de fani günlerini gafletle ziyan etmekten sakınsın. Hak dostlarından Rebi bin Haysem'in şu hali, ölüm ve ötesine hazırlık hususunda calibi dikkat bir misaldir. Rebi bin Haysem Hazretleri bahçesine bir mezar kazmıştı. Kalbinin katılaştığını hissettiği zamanlarda bu kabre girer, bir müddet orada kalırdı. Dünyaya bir gün mutlaka veda edeceğini ve mezarda bir istiğfar ve sadakaya bile muhtaç vaziyette kalacağını tefekkür eder, ahiretteki hesabı düşünerek derin bir muhasebe iklimine girerdi. Sonra da şu ayetleri okurdu. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında, Rabbim, beni dünyaya geri gönderiniz, ta ki boşa geçirdiğim dünyada salih amellere sıkıca sarılayım der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar diriltilecekleri güne kadar devam edecek dönmelerine mani bir perde vardır. Rebi Hazretleri mezardan çıkınca da kendi kendine, ''Ey Rebi, bak bugün geri çevrildin. Bu talebinin kabul edilmeyeceği, dünyaya geri gönderilmeyeceğin bir vakit de gelecektir. Şimdiden tedbirini al ve salih amellerini, Allah yolundaki gayretlerini ve ahiret hazırlıklarını ziyadeleştir.'' derdi. Bizler de bugün vefat edebileceğimizi, kefenlenip tabuta konulacağımızı, o tahta kundak içinde dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkacağımızı, bütün aile efradımız ve dostlarımızın bizi defnedip geri döneceklerini, mezarda sadece iman ve amelimizle baş başa kalacağımızı tefekkür etmeliyiz. Ömür takvimimizde kendine yer bulan gaflet sayfaları için kabirde ve ahirette ne kadar ah vah edip eyvah çekeceğimizi bugünden düşünüp gerekli tedbirleri almalıyız. Şu hadise ne kadar ibretlidir. Behlül Dana Hazretleri bir gün Harun Reşid'e sorar. Ey halife, sana 3 sualim var. Yer üstünde en fazla olan, yer altında en fazla olan, gökyüzünde en fazla olan nedir? Harun Reşid bu suali gayet basit bularak şu cevabı verir. Yeryüzünde en çok olan canlılardır. Yer altında en çok olan mevtalardır. Gökyüzünde en çok olan da kanatlılardır. Kelebekler, kuşlar vesairedir. Behlül Dana ise Harun Reşid'e manidar bir şekilde bakarak şu mukabelede bulunur. Hayır ey halife, sen işin zahiri tarafını söyledin, hakikatini söylemedin. Gerçek şu ki, yeryüzünde en çok mevcut olan şey tamahlardır, hırslardır, kıskançlıklardır, bitmek tükenmek bilmeyen nefsani arzulardır. Yer altında en çok mevcut olan şey de eyvah, vah, vah ile keşkelerdir. Gökyüzünde en çok mevcut olansa arş-ı âlâya yükselen salih amellerdir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde keşke ifadeleri vardır. Cenab-ı Hak bu ifadelerle insanın ahiretteki pişmanlıklarını haber vererek bizleri şimdiden ikaz buyurmaktadır. Dolayısıyla emri hak vaki olup ecel senedinin vadesi dolduğunda ah vah keşke demenin bir faydası olmayacağı için bugünleri Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil yolunda değerlendirmek ve kabirde pişmanlık sebebi olacak hususlardan titizlikle sakınmak elzemdir. Nitekim Ubeydullah Ahrar rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Bir aziz zat dünyadan ayrıldıktan sonra Nakşibend Hazretlerini rüyasında görmüş ve ona ebedi kurtuluşumuz için ne yapalım diye sormuş. Hacı Hazretleri de şu cevabı vermiştir. Son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa onunla meşgul olun. Yani nasıl ki son nefeste tamamen Hak Teâlâ'ya yönelmeniz lazımsa hayatınız boyunca da o şekilde uyanık olunuz. Yunus Emre Hazretleri buyurur. Kişi hakkı bilmek gerek, hak haberini almak gerek, zindeyken ölmek gerek, varıp anda ölmez ola. İrfan ehli, ölmeden evvel ölünüz buyurmuşlardır. Buradaki ölünüz ifadesiyle kastedilen, ecel gelip gayri iradi olarak dünyaya veda etmeden evvel, nefsin meşru olmayan isteklerini, sufli arzularını, tükenmek bilmeyen hırslarını bugün kendi irademizle terk etmemizdir. Son nefes gelip çatmadan evvel tevbe ve istiğfarla halimizi ıslah etmemizdir. İlahi mizanda hesaba çekilmeden evvel bugün kendimizi hesaba çekmemizdir. Cenab-ı Hakk'ın muradı üzere ölümün bizlere nerede, ne zaman ve ne şekilde geleceği meçhuldür. Onun için gönüllerin ölmeden evvel ölmek sırrının tefekküründe derinleşmesi ve her an Rabbine kavuşmaya hazır halde bulunmaya gayret göstermesi zaruridir. Aksi takdirde son nefes eyvah nereye böyle feryatlarıyla dolu bir hüsrana dönüşür. Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de işte ey insan, bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Necip Fazıl'ın şu mısraları, bu ilahi hakikatten gafil şekilde ziyan edilen bir ömrü ne kadar veciz bir surette hülasa eder. Tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum, gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum. İşte bu gaflet ve nedamete duçar olmamak için hak dostları dünyayı adeta ahiret penceresinden seyrederler. Kendilerine yarın öleceksin denilse bile gündelik programlarında herhangi bir değişiklik yapma ihtiyacı duymayacak derecede son nefese hazırlık şuuruyla yaşarlar. Yani ölüm meleğine hoş geldin diyebilecek keyfiyette bir kulluk gayreti içinde olurlar. Son nefesi bu huzurla verebilmek için bir Arap şair şu tavsiyede bulunur. Sen ki annenden doğup geldiğin gün dünyaya, ağlıyordun, bütün alem gülüyordu bir yanda. Şimdi öyle bir ömür sür ki ölürken gülesin, çağlasın gözyaşı halinde cihan arkanda. Hazreti Ali'nin de güzel bir nasihati vardır. Öyle bir hayat yaşa ki insanlar yaşarken seni özlesinler, vefatından sonra da sana hasret kalsınlar. Şeyh Sadi'nin şu sözleri de müminlerden adeta bir hüsn-i hal kağıdı alarak ebediyete irtihal edebilme saadetinin ne kadar veciz bir telkinidir. Öyle faziletli bir hayat yaşa ki vefat ettiğin zaman insanlar bir güneş battı, bir yıldız kaydı diye seni rahmet ve hasretle yad etsinler. Cenab-ı Hak cümlemizi şu fani gök kubbede hoş bir sada bırakarak yüz aklıyla, müsterih bir vicdanla, selim bir kalple huzuruna varabilen bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Çok kıymetli kardeşlerimiz, kısa zaman içinde üç kıymetli kardeşimizi, Ahmet Zilan, Ahmet Ataç ve Ahmet Perek beyefendileri rahmeti rahmana uğurladık. Her biri bu fani alemde izzetli, şerefli, nezih ve örnek bir hayat yaşadı. Fazilet timsali hal ve davranışlarıyla arkalarında güzel hatıralar bırakarak ebedi aleme irtihal ettiler. Rabbimiz mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin. O kıymetli dostlarımızın her birine Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil, sevenlerine başsağlığı dileriz. Ruhları için El-Fatiha. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler, Yunus Emre Rahmetullahi Aleyh 11 başlıklı yazıyı paylaştık ve yazının sonunda da ebediyete irtihal eden 3 kıymetli ismin zikredildiğini sizinle paylaştık. Ona bir başka ismi daha ekleyerek veda edelim. Ona da rahmet ve Fatiha göndererek veda edelim. Bu akşam Sesi Dergi'ye çok yakın zamanda geçen günlerde Azerbaycan'da ilim ve Kur'an hizmetinde bulunan çok kıymetli Ali Çınar abimiz de vefat etti. Ona da binler Yasinler, Fatihalar göndererek, dualar ederek huzurlarınızdan ayrılalım. Allah rahmet eylesin. Bütün bu kıymetli abilerimize ve kıymetli değerlerimize Rabbim rahmetiyle muamele buyursun. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.